Ayrım 9.
Sayfa 143. Ladesçi 3. Bölüm. Yaşamın Kerteriz Defteri. Dürüstlük Üzerine. 23. Yaşamın Kerteriz Defteri Dürüstlük Üzerine adlı çizgili sarı kağıtlı defteri Cemil o gece okumaya başladı. Bir sayfa okudu, uykusu geldi. El yazısı insanın uykusunu getiriyor diye düşündü. Aslında bu düşünce de bir ladesçilikti, fark etmedi. Ertesi gün Aysen'i aradı. Aysen bir kafenin adresini verdi, oraya gelmesini söyledi. Cemil gün boyu heyecanlandı. Aysen'e açılmaya kararlıydı. Aybahar'dan da vazgeçmemişti ama Aysen'le birlikte olmak, onunla çıkmak istiyordu. Çıkmak istiyordu. Ancak bunu nasıl yapacağını, dostluğu çıkmaya hangi cümlelerle çevireceğini bilemiyordu. İçindeki suçluluk duygusunu ne yapacağını da bilemiyordu. Cemil küçükken abisiyle birlikte annesinin sakladığı misafir çikolatalarını gizlice yerdi. Bu masanın üzerindeki çikolatayı yemekten farklı bir heyecan, gizli bir başarma duygusu verirdi. Belki de gizlice planlayıp birisini ladeslemek gibi bir şeydi. Cemil Aysen'i düşündükçe açıkça fark etmese de benzeri bir heyecan duyuyordu. Aysen'le çıkma fikri gün ışığında apaçık ama gizlenmesi gereken bir zaferdi onun için. Niçindi anlamadı ama o gün Cemil'in canı gün boyu çikolata istedi. Akşam buluştular. Cemil Aysen'in yalnız olacağını düşünmüştü, yanılmıştı. Yanında 3 arkadaşı vardı. Grubu görünce Cemil hem bozuldu hem rahatladı. Baş başa olamayacağız, açılamayacağım diye bozuldu, açılma zahmetinden kurtulduğu için de sevindi. Aysen'in yanındakiler okul arkadaşlarıydı. Necla, Ayla ve Semih. Cemil zaten kas katıydı, kalabalığı görünce katı ötesi oldu. Hakkımda ne düşünürler, Aysen'le ilişkimize ne derler diye gergindi. Rahat gözükmeye çalıştı, rahat gözükmeye çalıştıkça daha da gerildi. Çektikleri gezi fotoğraflarını gösteriyorlardı birbirlerine. Masanın üzerinde bir dizi fotoğraf birikmişti. Uzak ülkelerin, uzak şehirlerin insanları masadaki 5 kişiye ve birbirlerine yakın duruyorlardı masanın üzerinde. O akşam Aysen'in arkadaşları da hem sandalyeleriyle hem davranışlarıyla yakın durdular Cemil'e. Fotoğraftaki yüzler doğaldı. Onları çekenlerdi. Cemil giderek rahatladı. Bir ara çok güzel resimler bunlar dedi. Ayla alışılmış bir hatayı kanıksamış bir tavırla ve hafif bir ses tonuyla düzelterek "Fotoğraf" dedi. Yüzü eleştirici değildi. Bundan sonra Cemil fotoğraf demeye özen gösterdi. Necla ile Semih Madagaskar'a, Aysen ile Ayla Kuzey Avrupa'ya gitmişlerdi. Masanın üzerinde okyanus vardı, fiyortlar vardı. Necla torbasındaki her şeyi çıkarıp masanın üzerine koymuştu. Çıkardıkları arasında Kerem Döl Arslan'ın ince bir masal kitabı da vardı. "Yeğenimi aldım" dedi. Ayla, "Ahmet Altan'ın yeni çıkan kitabını okudunuz mu? En Uzun Geceyi" diye sordu. "Nefis." "Ukala bir adam o Ahmet Altan" diye karşılık verdi Semih. "Neyini okudun?" diye sordu Ayla. "Hiçbir şeyini." "Ukala olduğunu nasıl anladın?" diye sordu Necla. Semih, "Fotoğraflarından belli oluyor, ukala bakıyor." "Görüntü avcılığı yerine şimdi de karakter avcılığına mı başladın?" dedi Aysen. Ayla, "Yer yer Dostoyevski'yi geçmiş bence." Semih, "Yok, deve." Ayla, "Bence Dostoyevski insanı anlatır. Bu insanın içinden anlatıyor." Semih, "Bütün yazarlar kendi işlerindekini anlatırlar." Ayla, "Dünya görüşüne katılmıyorum Ahmet Altan'ın ama dünyayı görme ve gösterme şekli heyecan verici." Necla, "Kimi yazarlarımız bozuk cümleli ve tümünü okuyorum romanın. Bakıyorum hiçbir şey kalmamış içimde. Sonra nasıl oluyorsa oluyor, dünya alem bunun peşinde." Yazarın notu. Bu lafa nice yazar gibi ben de bozuldum. Kimi kastediyor bu çocuk acaba? Adı Necla, niyeti meçhul. Bir de yer veriyoruz bunlara sayfalarımızda. Semih, niye okuyorsun? Necla, "Bu kadar ünlü, mutlaka bir şey vardır içinde" diye. Semih, "Ünlüyse bir nedeni vardır. Tamamen de boşuna ünlü olmaz kimse." Ayla, "Televizyonlardaki süper kaynanaların, daha evlenmeden kavga eden gelinlerin, damatların ünlü olmasına da şaşmamalı o zaman." Necla, "Ben Ayşe Kulini beğeniyorum. İnanılmaz kültürlü ve çalışkan bir insan." Semih, "Benim favorim Atilla İlhan." Yazarın notu, "Benden söz ettikleri yok, okumuyorlar anlaşılan." Gruptan ayrıldığında Cemil kendini iyi hissediyordu. Çok fazla konuşmamıştı ama Aysen'in arkadaşlarıyla kaynaşmış sayılırdı. Aslında yeni tanıştığı kişilerle çabuk dostluk kurmaya alışık değildi. Eve döndüğünde buluşmadan buruk bir tat kalmıştı içinde. Aysen tarafından kabul edildiğini ama bunun sınırlı bir kabul olduğunu, Aysen'in buluşmaya başkalarını da çağırarak onunla seninle sevgili değil dost olmak istiyorum mesajını verdiğini düşündü. Adeta Aysen'in evine davet edilmiş ancak salona alınmamış bahçede ağırlanmıştı. Cemil o gece huzursuz uyudu. Bölük pörçük rüyalar gördü. Zengin ve ünlü olmaya çabalıyordu ama olmuyordu. Çok sisli bir tepenin altında insanlar vardı. Tepeye ise paralar saçılmıştı. Sis yüzünden insanlar Cemil'i göremiyorlardı. Cemil onları görüyordu fakat ayaklarının altındaki sis öylesine yoğundu ki paraları toplayamadı. Sabah sıkıntılı uyandı. O hafta sonu Cenevşehir'den demir geldi. Arada mevsimin orta yerinde muayenehanesinin kapısına tatildeyim yazıp birkaç haftalığına İstanbul'a giderdi. Cemil çok sevindi. İstanbul'a yerleştiklerinden beri görüşmemişlerdi. Cemil'in ağabeyi İhsan, Demir'i, Cemil'i ve Ayvaz'ı yemeğe götürdü o akşam. İhsan'la Demir uzun uzun çocukluklarından söz ettiler. Yaptıkları tel arabaları, kızların oyunlarını nasıl bozmaya çalıştıklarını anlattılar. İkisinin de birer yeni sevgilisi vardı, onlardan söz ettiler. Fazlaca derinleşmeden gıyaben tanıştırdılar birbirlerini. Demir'in sevgilisi öğretmendi. Bir haftalığına memleketine gidince o da İstanbul'a gelmişti. Cemil bir ara sayfacı Raif'ten yaşamın kerteriz defterinden söz etti. İhsan ilgilendi. Demir duymamış gibi davrandı. Sonra Ayvaz'la güven ticaretteki güvensizliklerini dile getirdiler. İhsan endişeyle dinleyip, onlar sizi tetikçi yapacaklar. Tetikçi olmaya razı olmazsanız birilerini öldürtüp üstünüze atarlar. Hemen ayrılın oradan. Kim bilir belki de Barbaros Özgüç'ü öldürecekler hiç belli olmaz dedi. Demir de aynı görüşteydi. İhsan'ı sen bunları çok boş bırakıyorsun başlarına bir iş gelecek diye uyardı. Uzun uzun konuştular o gece. Ayvaz ve Cemil yine zengin olma, ünlü olma hayallerinden söz ettiler. İhsan siz hep bir şey olmak istiyorsunuz, bir şey yapmak istemiyorsunuz dedi. Demir kafasını salladı. Cemil hayır abi gerçekten bir şeyler yapmak istiyoruz dedikten sonra Ayvaz'ı işaret ederek bu bazen hayali ihracat orman katliamı filan öneriyor ama çoğunlukla dürüst bir iş kurmak istiyoruz. Hatta internetten dünyaya açılmaya oralarda bir şeyler yapmaya bile çalışıyoruz. İhsan iyi de yavrum bütün bunları bir şeyler olmak zengin olmak için yapıyorsunuz. Hedefiniz zenginlik. Size zenginlik getirecek herhangi bir işi yapmaya hazırsınız. Sevdiğiniz işi yapmak için değil, hedefinize ulaşmak için uğraşıyorsunuz. Yapmak için değil, olmak için uğraşıyorsunuz. Yeteneğine uygun olan, sevdiği işi yapan, hem ünlü olur hem zengin. Oğluna kız aramaya çıkmış annelere benziyorsunuz. Cemil ile Ayvaz bu anne benzetmesine güldüler, biraz da rahatsız oldular. Gülmeleri daha çok rahatsızlıklarını bastırmak içindi. Amaçları oğullarına belli bir kızı istemek değildir diye sürdürdü İhsan. Bir kız bulmaktır. Nice lise öğrencisi de öyle. Sınavda umdukların üzerinde bir puan alınca ziyan olmasın diye o güne kadar hiç düşünmedikleri bölümlere giriyorlar. Puan ziyan olmuyor ama kendileri ziyan oluyorlar. Onlar da sizin gibi istediklerini yapmak için değil, zengin ve itibarlı olmak için böyle yapıyorlar. Çevreyi ve kendini kandırmaktır bu. Potansiyellerini ziyan ediyorlar. Yanlış bir yaşam biçimiyle başlıyorlar hayata. Abi, haklısın galiba ne istediğimizi bilmiyoruz dedi Ayvaz. Bakınıp duruyoruz sürekli. Ne kimse görüyor bizi ne biz bir av buluyoruz. Maalesef öyle. Sen bir kartvizit göndermiştin bana saklıyorum diyerek cüzdanından bir kart çıkardı Demir. Bak Ayvazcığım ne yazıyor kartında. Ayvaz açık göz, serbest meslek. Ne demek şimdi bu serbest meslek? Ne iş olsa yaparım abi demek. Senin işin yok mu aslanım? Üniversite mezunusun sen. Cemil senin kartın nasıl? Aynı abi. Cemil de Ayvaz da üzülmüştü. Kendilerini mahcup ve aptal hissettiler. Yahu çocuklar biraz ileri gittik galiba kusura bakmayın dedi Demir. Ayvaz estağfurullah abi asıl biz ileri gittik haddimizi aştık. İhsan belki de aşmadınız haddinizi. Haddinize hududunuza ne bileyim kapasitenize ulaşamadınız. Daha iyisini yapabilecekken bu dünyada bir şeyler yapabilecekken yalnızca bir amaçla sınırladınız kendinizi. Yapabilecekleri işlere odaklananlar ufukların ötesine ulaşırlar. Yalnızca amaçlarına, örneğin paraya, üne odaklananlar kendilerine sürekli bir ufuk arayıp dururlar. Amaç sahibi olmak kötü mü abi diye sordu Cemil. Dışarıdan kaynaklanan amaçlar kötüdür diye yanıtladı İhsan, zengin olmak gibi. Senin içinden gelen, yeteneğinden, bilginden kaynaklanan amaçlar ise iyidir. Dışarıdan gelen amaçlar sana verilenlerdir. Senin ürettiğin amaçlar ise kendine ve dünyaya hediyendir. Demir İhsan'da kaldı o gece. Cemil ile Ayvaz evlerine döndüler. Cemil uzun süre uyuyamadı. Ağabeyinin ve Demir'in söylediklerini düşündü uzun süre. Zengin olma, ünlü olma konusunda bu konuşmadan nasıl yararlanabileceklerini düşündü, bilemedi. Uykusu kaçmıştı. Yaşamın kerteriz defterini aldı, birkaç satır okudu, uykusu geldi, uyudu. Az sonra sabah olacaktı. Hafta başı yepyeni bir sürpriz bekliyordu onları. 24. Pazartesi Güven Ticaret'e gitmek için yola çıktılar. Ayvaz otobüste geç kalacağız diye telaşlanıyordu. İşe geldiklerinde anladılar ki geç kalmamışlardı. Erken de gelmemişlerdi. Tam zamanı da değildi. Güven Ticaret'le aralarındaki zamanlaşma sona ermişti. İşten atılmışlardı. Kapıdaki güvenlik görevlisi birkaç kağıt tutuşturdu ellerine. Abi, muhasebe sizin çıkışınızı vermiş dedi. Güvenlik görevlisinin yüzünde bu durumdan utanma ifadesinin yanı sıra eğer kapıyı zorlayacak olurlarsa bırakmamaya kararlı bir ifade daha vardı. Ayvaz görevliye diklenir gibi oldu. Cemil utandığını hissetti. Bu durumu gören birileri var mı diye etrafa bakmak istedi ama göz göze gelirlerse daha çok utanacağını fark ederek önüne baktı. Kapıdan ayrılırken hafif bir sesle biz zaten ayrılacaktık dedi. Kimse duymadı ama bunu söylemek Cemil'i rahatlatmıştı. Yerinde ve zamanında oynanan bir lades öncelikle kişiyi rahatlatır bazen. Durakta beklerken hiç konuşmadılar. Otobüste Ayvaz Güven Ticareti Rasim Baba'ya söyüp saymaya başladı. Ama sıkıntılı zamanımızda kaç ay bize arka çıktı bunlar, buna da şükür dedi Cemil. Aslında ikisi de işten ayrılmak istiyordu ama atılmış olmak gururlarına dokunmuştu. Ayrı ayrı keşke birkaç gün önce ayrılmış olsaydık diye düşündüler. Cemil vazgeçelim istersen eve dönelim bu böyle olmayacak dedi. Ayvaz kararlı bir ses tonuyla vazgeçmeyiz bir defa geldik buraya ya ün ya para dedi. Onun tavrı Cemil'e de güç verdi. Eve dönelim dediği için rahatsız oldu. Şimdi yeniden iş arayacaklardı. Daha da önemlisi bilmedikleri bir tehlike kapıdaydı. İki gün önce satılmış bey Rasim Baba'yı yanına çağırtmıştı. Artık şu kaplan köpeği için bir tarih belirlesek Rasim. Hani ne diyorlar ona? Detli bir şey vardı dedi. Vallahi hatırlayamadım beyim. Benim sekretere bir sorayım istersen. Yok yok önemli değil dedi satılmış bey. Ha geldi aklıma. Deadline. Deadline belirleyelim. Rasim Baba, evet beyim, deadline'sız olmaz. Gününü, saatini belirleyelim de anasını sattığımın kaplanı görsün gününü. Anam avradım olsun eğer vurdurmazsam onu. Satılmış beyin suratı asıldı. Satma kelimesini kendi adı dışında duymaktan, özellikle anasını satma deyimini işitmekten rahatsız olurdu. Rasim Baba kırdığı potu anladı. Yani lafın gelişi dedi. Satılmış bey önemli değil anlamında başını hafifçe salladı. Rasim Baba devam etti. Ben planı biraz değiştirsek diyorum. Nasıl olacak? Şimdi o iki oğlan var ya Ayvaz'la Cemil. Onlar vurmayacak. Ama suikaste onların silah taliminde kullandıkları silahları bizim çocuklar kullanacak. Üzerinde parmak izleri var. Cinayet üzerlerine kalacak. Hangi silahları kullandı onlar? Güven ticarette bir punduna getirip silah talimi yaptırdım onlara. O silahlar işte. Aferin sana Rasim, iyi düşünmüşsün. Planın iyiye benziyor, bir de işlerse. Vallahi hiç yolu yok beyim, işleteceğiz. Bizim çocuklar vuracak, iş bunların üzerine kalacak. Görünür bir zanlı oldu mu bizimkileri kurcalamaz kimse. Bu iş garantili mi Rasim? Garantili beyim. Sigortası var mı? Var, benim. Benim sigortamı attırmadan yap da nasıl yaparsan yap. Emrin olur satılmış beyim. Neydi adları? Ayvaz ve Cemil. Ha, işte onları suikast mahallinde nasıl götüreceksin? Bunlar iş kurmaya pek meraklılar. Ayarladığınız birisi sizinle iş yapmak istiyoruz diye randevu verecek bunlara o gün o yerde. Üzerlerine kalacak suç. Geçiyorduk uğradık iş görüşmesine geldik yutmaz hiç kimse. Şimdi önce bunları güven ticaretten attırayım ki bizimle irtibatları iyice kaybolsun. İşte bu konuşmadan iki gün sonra işten atılmıştı Cemil ile Ayvaz. 4 gün sonra ise inanılmaz bir tesadüf eseri olsa gerek televizyonda J.F. Kennedy adlı bir film izlediler. Filmde Başkan Kennedy'nin öldürülmesinde Oswald'ın düzmece katil olduğu anlatılıyordu. O gece rüyasında Ayvaz kendini Oswald, Cemil ise savcı olarak gördü. Sabah rüyalarını birbirlerine anlattılar. Ayvaz, hayırdır inşallah. Şimdi biz bu rüyayı niçin gördük? İçimde kötü bir his var. Başımıza Oswald'lık bir iş mi gelecek ne? Başkasının cinayeti üstümüze kalacak dedi. Cemil hemen tahtaya vurup Allah saklasın olmaz öyle şey. O filmi izledik diye gördük bu rüyaları dedi. Bu bir ladesçilik miydi değil miydi zaman gösterecekti besbelli. Son günlerde mutfaklarının penceresinde bir kumru konmaya başlamıştı. Ayvaz uğurdur, uğurludur. Cemil ekmek verelim dedi. Ekmek ufağı koydular pervaza. Giderek başka kumrular, serçeler, güvercinler geldi. Kuşlar güzeldi, sevimliydi. Bir gün bahçe duvarının üzerinde bir saksan gördü Cemil. Bilemediği bir nedenden ötürü saksanlara özel sempatisi vardı. Bir yerde saksanların aslında orman kuşları olduğunu, ormanlar kayboldukça şehirler doğal alanlara doğru genişledikçe saksanların şehirlere yerleştiklerini okumuştu. Demir'le ve İhsan'la olan son konuşmalarından ve işten atılmalarından sonra kendileri açıkça kabul etmeseler de bazı değişiklikler oldu Ayvaz ve Cemil'de. Bir defa Ayvaz, Barbaros Özgüç tarafından bir damat ve prens olarak seçildiği inancını resmen değilse de gayri resmi olarak terk etti. Artık bu prenslik işine yürekten inanmıyordu. Hayali ihracat türü uçuk kaçık fikirleri de büyük ölçüde terk etti. Cemil ise nasıl zengin oluruzdan ben ne yapmak istiyorum'a belli belirsiz bir hızla kaymaya başladı. Bu arada Cemil annesiyle sık sık telefonla görüşüyordu. Aybahar konusunda bir gelişme yoktu. Aysen'le arkadaşlıkları ise bir nekaet dönemi belirsizliğiyle suda kalan izler misali belli belirsiz bir çizgide seyrediyordu. Hani bazen hastalık öncesi veya hastalık sonrası, var ile yok arası bir kırıklık sarar vücudunuzu, ne tam sağlamsınızdır ne tam yatağa düşersiniz, adını açıkça koyamadığınız bir vücut hali içindesinizdir. İşte Cemil'in hali de öyleydi. Ne uzaktaydı Aysen ne sevgili. Değer veren, dinleyen ama elini vermeyen, tam tanımlanmamış bir dostluktu Aysen'inki. Oysa Cemil'in bir sevgiliye ihtiyacı vardı. Cinsel ilgilerini büyük ölçüde bastırmıştı. Evleneceği kızla evlilik öncesinde yatmayı, cinsel ilişki kurmayı hayal bile etmezdi. Cemil'in yalnızca elini tutup dolaşabileceği, seni seviyorum diyebileceği, bağrına basabileceği ya da başını dizine dayayıp uyuyabileceği, sıkıntılarını paylaşabileceği bir dosta, bir flörte, vücut iklimini tam sarıp sarmalamasa da kalbinin havasını değiştirecek, başına bahar rüzgarları estirecek bir sevgiliye ihtiyacı vardı. Aysen ise tanımı yeterince belirgin olmayan bir arkadaştı Cemil'in gözünde. Bir pazar vapura binip adalara gittiler Aysen'le birlikte. Yakınlaşmak için çok uygun bir fırsattı ama olmadı. Ya Aysen görünmez bir mesafe koyuyordu araya ya da Cemil tanımlayamadığı, ayırdığına varamadığı bir durağanlık içinde bir uzak duruş duvarının gerisinde duruyordu. Yolculuk sırasında ikisi de keyifliydi. Birer simit alıp parça parça martılara attılar. Elinizdeki lokmayı havaya fırlattığınızda vapurun peşinden gelen bir martı havada kapıyordu onu. Cemil bir an martıyla arasında görünmez bir bağ kurulduğunu hissetti. Simit parçasını attığında bir saniyeliğine havada belli belirsiz bir yer çiziliyordu eliyle martı arasında. Vapur Kınalı'ya, Burgaz'a ve Heybeli'ye uğradı. Heybeli'de indiler. İki yanında bazıları eski, bazıları restore edilmiş evlerin dizildiği Refah Şehitleri Caddesi boyunca caddeyi dallarıyla örten çamların altında yürüyerek Halki Palas'a geldiler. Balkonunda çay içtiler. Manzara nefisti. Lobiyi de beğendiler. Sonra faytona küçük bir tur atarak iskeleye geldiler. Aysen bu adaların niçin prens adaları dendiğini, adaların jeolojik tarihini, Halki'nin anlamını, adanın bir bakır kütlesi olduğunu anlattı. Cemil onu ilgiyle dinlerken bir yandan da ağaçlara, kuşlara, başıboş köpeklere meraklı, neşeli gözlerle bakıyordu. Bir ara faytoncuya durmasını söyledi. Yolun kenarında toprağın dışına taşmış küçük kümeler halinde bakır yığınları görmüştü. İnip baktılar. Cemil, Aysen'in kültürünü, kendine güvenini, Aysen ise Cemil'in çocuksu yaşama sevincini, sürekli bir noktadan diğerine kayan ilgisini çekici buluyordu. Vapurla Büyükada'ya geçtiler. Orada olanlar oldu. Cemil kaşla göz arasında eşekçileri keşfetti ve görülmemiş bir keyifle eşeklerin arasına girip kafalarını okşamaya, yüzünü başlarına sürmeye başladı. Aysen ilgiyle izliyordu onu. Cemil'in hayvanları böylesine sevmesi önemli bir meziyetti Aysen'in gözünde. İki eşek kiralamak istediler. Eşekçi ikram olsun diye bir tane kiralayın, birlikte binersiniz dedi. Cemil hayvana ağır gelir diyerek kabul etmedi. Eşeklere bindiler. Eşekçi ellerine birer değnek verdi. İnatçılık ederse vurursunuz dedi. Çubukları almadılar. Yolda yan yana giderken Cemil Aysen'e keyifle gezelim diye bindik. Bizim keyfimiz olacak diye hayvana vurmak niye dedi. Birileri sürekli sırtını alıyor birilerini, bir de eziyet etmemeli. Haydi de de. De. Eşekleri dört nala koşmaya başladı. Başka binenler de vardı. Ellerindeki değnekleri sürekli vuruyorlardı. Onların eşekleri koşmadı. 25. Yine iş arıyorlardı. Bu arada Cemil içinden lades oynamayı büyük ölçüde azaltmıştı. Geceleri Raif'in verdiği kitabı okumaya çalışıyordu. Çok uğraştı. Kitapta ilerleyemedi. Varoluş, ahlak ve ölümün dili anlaşılırdı ama nedense zor geldi Cemil'e. Sonunda uğraşıp Kerteriz defterini bitirdi. Defter Cemil'i derinden etkiledi. Bazı sayfaları kopmuş ya da silinmişti. Sağlam sayfalarda şunlar yazılıydı. Yaşamın Kerteriz defterleri. 6. defter. Dürüstlük üzerine. Giriş. Ben İstanbul'dan ağır kapılı Ayyaş Ahmet. Sonuncu defterime başlıyorum. Kendimi tanıtayım önce. Evvelki defterlerde de tanıttım gerçi ama her biri ayrı ellere düşerse diye yeniden tanıtayım dedim. Ben ağır kapılı, iri yapılı Ayyaş Ahmet. Sultanahmet'ten Cankurtaran'a doğru. Çingene Mahallesi'nin aşağısında. Çingenelere roman diyor nicesi. Bence bu bir kandırmacadır. Çünkü çingeneler roman değil, çingenedir. Ve çingeneler en az herkes kadar saygıdeğerdir. Barbaros Paşa'nın Leventleri için yaptırdığı kışlanın temelleri üzerine Armada Otel yapıldı. İşte o otelle deniz arasında surların tam dibinde nice Ayyaş yaşar dört mevsim. Her birinin mekanı vardır. Tapusuz mekanlardır bunlar. Tapusuz ama tapuları yüreklerde tescilli. Kıyıdaki kayalar arasına avuçla toprak taşıyıp çiçek dikmiştir kimisi. Avuç kadar bahçelere çiçek dikmişlerdir. Güneş batarken, rakı içerken, anason kokusuna karışsın diye kokuları ıtır fesleğen nane dikmişlerdir. Dört mevsim burada yaşarlar. Yaşarız. Yaz, kış denize girerler. Gireriz. Uzun donları vardır. İlla donsuz dolaşmazlar. Dolaşmayız. Çoğu gece gündüz burada. Ben yalnız gündüzleri gelirim. Havaalanından, ben uçağa hiç binmedim. Eminönü'ne doğru arabayla geçenler halimize bakıp bizi yaşamda yenik düşmüş zannederler. Evet, çoğu evden işten atılmıştır bu ayaşların ama yoldan geçenler bilmezler ki bu yenik düşmüş erkekler kayalar arasındaki bir avuç toprakta ıtır kokulu, yosun kokulu, anason kokulu yaşamı teneffüs ederler. Ve dalgalara, egzoza, yoldan geçen meraklılara, dikkatlilere, dikkatsizlere ve her şeye direnen o inatçı otlar gibi kendi dillerince ve gönüllerince yaşamayı becerirler. Ey dikkatli okuyucu! Anason anason dedim diye bu mıntıkada bol bol rakı içilir zannetme. İnce belli cam bardakta içilen rakı balığın ve denizin raconudur gerçi. Ama daha çok şarap içer buranın halkı. Malum, rakı pahalı. Bendeniz ağır kapılı Ayyaş Ahmet. Bugüne kadar hiç içki içmedim. Şimdi siz çelişki gördünüz belki. İçmeyen Ayyaş tuhaf geldi. Ama bütün çelişkiler misali. Bunun da bir açıklaması var. Ağır kapılı, sur dipli bütün yarenlerim Ayyaş'tır. İşlerinde tek içmeyen benim.